Taras Bulba, Gogol. 3. kaset 2. yüz, sayfa 132.
Bir yandan da biraz sonra olabilecekleri sevgilisine anlatıyordum. Bak sevgilim diyordu. Bu gördüğün kalabalığın tümü bugün bu alanda gerçekleşecek işkenceleri seyretmek için toplandı. Şu gördüğün elinde balta ve işkence aletleri tutan adam, tutsaklara son darbeyi vuracak olan adamdır. Tutsaklar önce şuradaki çarka gerilip kemikleri kırılıncaya dek işkenceden geçirilecek. Hemen hepsi bu işkence sırasında bayılıncaya kadar bağırıp çağıracak. Ama boyunlarına adamın baltası inince sesleri kesilecek. Başı kopan bir insan ne bir şey yiyip içebilir ne de bağırabilir, öyle değil mi? Adı Yuzisa olan sevgilisi ise bu anlatılanlar karşısında dehşete kapılmasına karşın gene de ilgiyle dinliyordu. Alana bakan evlerin damları, pencereleri de insanlarla hınca hınç dolmuştu. Kentin soyluları süslü balkonlarda boy gösteriyordu. Tümü de bir şölene katılır gibi en güzel giysilerini giymişlerdi. Bembeyaz elleriyle balkon korkuluklarına tutunup aşağıda toplanmış halka bakıyor, hava atıyorlardı. Özel giysileri içindeki uşaklar ellerindeki tepsilerde efendilere yiyecek içecek sunuyorlardı. Uzun siyah saçları, simsiyah güzel gözleri olan hoppa bir kadın tepsilerden aldığı çörekleri, yiyecekleri aşağıdakilere atıyordu. Atılan yiyecekleri kapmaya çalışan insanlar neredeyse birbirini eziyordu. Ama aralarındaki kırmızı kadifeden solmuş giysili, oldukça uzun boylu birisi, boyu sayesinde atılan yiyeceklerin önemli bir bölümünü yakalıyor, önce dudaklarına götürüp öpüyor, sonra da ağzına atıyordu. Gene bu balkonlardan birinden sarkan bir kafeste bir kartal görülüyordu. Zavallı hayvan kalabalığın gürültüsünden ürkmüş, kafesinin içinde çırpınıp duruyordu. İşte tam bu sırada kalabalıktan dalga dalga sesler yayıldı. Geliyorlar, geliyorlar, tutsakları getiriyorlar, kazakları getiriyorlar. Çıplak başlarının tepesindeki perçemleri sarkan kazaklar görülmüştü gerçekten de. Tutsak oldukları süre içinde tıraş olmadıklarından saçları sakalları birbirine karışmıştı. Hepsi de gururlu bir şekilde yürüyor, bakışlarında en ufak bir korku izi görülmüyordu. İyice eskimiş giysileri parça parça olmuştu. Sağa sola bakmadan dimdik yürüyüşlerinden çevrelerinde olup bitenlere, toplanmış kalabalığa hiç de önem vermedikleri anlaşılıyordu. En önde Taras'ın oğlu Ostap vardı. Oğlunu gören Taras müthiş bir heyecan içindeydi. Tüm dikkatiyle onun en basit hareketlerini bile izliyordu. Onun son anlarını beynine resmediyordu sanki. Tutsaklar işkence yapılacak yere geldiklerinde Ostap durdu. İlk işkence ona uygulanacaktı. Arkadaşlarına son bir defa bakarak yüksek sesle Tanrı'ya yalvardı. ''Tanrım'' dedi, ''bana nasıl mükemmel bir Hristiyan olduğumu ispatlama şansı ver. Bana öyle bir dayanma gücü ver ki burada toplanmış dinsiz sürüsünden bir kişi bile bir inleme sesi duymasın.'' Sonra da metin bir şekilde işkencecilerine doğru yürüdü. Taras başını önüne doğru eğerek kendi kendine alçak sesle ''Aferin benim yiğit oğlum, tam senden beklediğim şekilde davranıyorsun.'' diye konuştu. İşkenceciler Ostap'ın üzerindeki iyice yıpranmış gömleği çıkarıp kol ve bacaklarından çarka bağladılar. Ostap işkenceler karşısında müthiş bir dayanma gücü gösterdi. Kollarındaki bacaklarındaki kemikler tek tek çatır çatır kırılırken alanı dolduran insanların büyük bir bölümü ürpererek yüzünü çevirirken bile tek bir çığlık atmadı. Acıyla yüzünü buruşturmadı. Kalabalığın içinde başı öne eğik bir şekilde duran Taras arada bir başını kaldırıyor, ''Dayan oğlum, aferin yiğidim.'' diye mırıldanıyordu. İşkencenin sonlarına doğru bir ara gücü tükenir gibi olan Ostap kalabalığa göz gezdirdi. Ölürken yakınında bari bir tanıdığı olsaydı ya. Ne yazık ki tek bir tanıdık yüz bile yoktu. Herkes yabancıydı. Onun aradığı, üzerine titreyen annesinin hıçkırıkları ya da yumruklarıyla bağrını döven sevgilinin çığlıkları değildi. O öldüğü sırada bir erkeğin kendisini cesaretlendirici sözlerini duymak istiyordu. Böyle içten bir destekten yoksun olmak onu isyan ettirdi. ''Baba, nerelerdesin, oğlunu duyabiliyor musun?'' diye bağırdı. Tam bir ölüm sessizliğine bürünen alandan gür bir ses duyuldu. ''Duyuyorum oğlum, seninle gurur duyuyorum.'' Herkes sesin geldiği tarafa döndü. Birkaç muhafız da sesin sahibini bulmak üzere koşuştu. Yankel korkudan bembeyaz kesilmişti. Bulundukları yere gelip aradıklarını bulamayan muhafızlar uzaklaştıktan sonra güçlükle Taras'a bakmaya cesaret edebilen Yankel onu göremedi. Adam ortalarda yoktu. Sanki yer yarılmış içine girmişti. Çok acımasız, amansız dönemlerdi. O zamanlar savaşlara sürüklenen insanların yürekleri birbirlerine yaptıkları işkenceler, eziyetlerle nasır bağlardı. Yaşanan tüm bu insanlık dışı olayların, eziyetlerin son bulmasını isteyen aklı başında insanlar da çıktı arada bir. Ne yazık ki kendilerini kabul ettiremediler. Leh kralıyla bazı saray ileri gelenleri Kazaklara yapılacak işkencelere karşı çıktılar. Yapılanların bu ulusta intikam duygularını körüklemekten başka bir şeye yaramayacağını, uluslar arasındaki düşmanlık duygularını daha da pekiştireceğini belirttiler. Ancak sağduyudan yoksun, çoğunluğu teşkil eden devlet yetkilileri bildiklerini okuyarak hem bu faciaya hem de bu olanların etkisiyle çıkan birçok savaşa neden oldular. 12. Taras'ın izi bir süre sonra hiç beklenmedik bir anda Ukrayna sınırında görülen 120 bin Kazak askeri arasında bulundu. Bu ordu ne Tatarların peşine takılmış, neredeyse çapulcu alayı ne de talan amacıyla sefere çıkmış bir Zaporojye birliğiydi. Bu sabrı taşan, yapılan eziyetlerin öcünü almaya ant içen bir halkın başkaldırısıydı. Leh soylularının halkı ezmesine, Yahudi tüccarların milleti soymasına karşı bir ayaklanmaydı. Hakları yenen, töreleri çiğnenen, dini inançları aşağılanan insanların bir tepkisiydi bu. Kazaklar kendilerine genç fakat çok dinamik, yiğit bir ataman seçmişlerdi. Ostranista adındaki bu atamanın yanına da Günya adında yaşlı fakat deneyimli bir danışman vermişlerdi. Orduda her biri 12 bin kişilik 8 alay ve bu alayların başında 8 albay vardı. Sancaktar başının taşıdığı ordunun en büyük sancağının dışında daha pek çok bayrak, sancak açılmış, turcular tarafından alay ve taburların tuğları dikilmişti. Atlı ve yaya birlikler dışında arabacı birlikleri, araç subayları, yazıcılar da vardı. Devamlı asker sayısına yakın sayıda gönüllü asker karı orduya. Gluhov'dan, Baturin'den, Çigirin'den, Pereyaslar'dan, Dinyeper kıyılarından, ovasından ve Dinyeper üzerindeki adalardan gelmişlerdi bu Kazaklar. Atların, arabaların sayısı belli değildi. Sekiz alayın içindeki en düzenli, en disiplinli olan Taras Bulba'nın alayıydı. Askerlik bilgi ve becerisi, deneyimi ve düşmanı olan kiniyle ordudaki tüm subayların saygısını kazanmıştı. Ama birçok Kazak da onun sertliğini, şiddetini anlamsız, aşırı buluyordu. Her toplantıda ağzından asmak, kesmekten, kılıçtan geçirmekten başka laf çıkmazdı. Yaşadığı tüm haksızlıklara karşı büyük bir tepkiyle harekete geçen Kazaklar, oluşturdukları muhteşem orduyla zaferden zafere koştular. Öylesine bir öfkeyle, kinle dolmuşlardı ki karşılarındaki hiçbir kuvvetçe durdurulamıyorlardı. Leh askerleri savundukları kentleri bırakıp kaçıyor, Yahudi tefeciler dar ağaçlarında sallandırılıyordu. Lehistan'ın ünlü komutanı Nikolay Pototski'nin oluşturduğu büyük ordu da Kazaklar karşısında tutunamamış, çil yavrusu gibi dağılmıştı. Pototski bozguna uğrayıp kaçan ordusunu toparlamaya, kurtarmaya çalışıyordu. Birçok seçme askerini geçmeye çalıştıkları bir nehrin sularına kaptırdı. Ayrıca Kazaklar arkalarından yetişip onları Poloni kasabasında kuşattı. Bağışlamaları için yalvaran Pototski, Ukraynalıların tüm eski topraklarını geri vereceklerine ve haklarına saygı göstereceklerine yemin etti. Ama Kazaklar onların nasıl insanlar olduklarını çok iyi öğrenmişti. Bir daha da onlara iyi niyetlerini istismar etme fırsatı vermeyeceklerdi. Nikolay Pototski birbirinden pahalı atlara binip saraylı hanımlar önünde boy gösteremeyecekti. Ancak son anda Kazakların önüne çıkan Rus papazları kurtardı bu kez de lehlileri. En önde başındaki tacıyla piskopos, ardında pırıl pırıl cübbelerini giyip ellerindeki aziz resimleri ve haçlarla yürüyen papazlar önlerine geçince Kazaklar saygıyla kalpaklarını çıkardılar. Başka hiç kimseye böyle bir saygı göstermezlerdi. Kendi din adamlarına karşı daha farklı bir davranışta bulunmaları mümkün değildi Ortodoksların. Kazakların atamını ne yapacaklarına karar vermek için albayları toplantıya çağırdı. Bir daha Kazaklara saldırılmaması sözünü aldıkları Pototski'yi ve ordusunu serbest bıraktılar. Toplantıda bu karara albaylardan bir tek Taras karşı çıktı. Bir tutam saçını kopararak, ''Albaylar, ağalar, beni çok iyi dinleyin.'' dedi. ''Sizin bu yaptığınızı aptallar bile yapmaz. Lehlilerin sözlerini tutamayacaklarını, bulacakları ilk fırsatta yeniden toparlanıp saldıracaklarını bilmiyor musunuz? Daha önce birçok kez böyle davranmadılar mı? Ne var ki kimse onu dinlemedi.'' Yazıcının getirdiği anlaşmaya ataman mührü basınca her şey bitti. Bunun üzerine Taras en iyi çelikten Türk yapısı yatağını çıkarıp dizinin üzerinde bir buruşta ikiye bölmüş, her parçasını bir yana atmıştı. Son olarak şaşırmış bir şekilde kendisini dinleyen arkadaşlarına şunları söyledi. ''Bu kılıcın parçaları nasıl birleştirilip yeniden kılıç haline getirilmezse biz de artık sizinle bir araya gelemeyiz. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Sakın bu yaptığınız anlaşmayla barışa kavuştuğunuzu sanmayın. Artık ülkemizde özgür, mutlu yaşayacağınızı da sanmayın. Hepiniz tam bir gaflet içindesiniz. Ataman, düşmanın derini yüzüp içine kepek doldurup banayır banayır dolaştıracağını biliyor musun? Siz ey benim silah arkadaşlarım, albaylar, şunu unutmayın. Diri diri kazanlara atılıp kuzular gibi kızartılmasanız bile, lehlilerin karanlık zindanlarında çürümekten sizi kimse kurtaramayacaktır. Hepinize elveda diyorum. Kendi alayındaki askerlere de, yiğitlerim, arkadaşlarım dedi. Eğer aranızda karısının yanında, ocak başlarında miskin miskin ölmek isteyen, ömrünü meyhanelerde tüketmek isteyen veya burada kalıp Katolik papazlara kölelik etmek isteyenler varsa kalabilir. Kazaklık onurunu unutmayıp, ölümü savaş meydanlarında kardeşleriyle birlikte kucaklamak isteyenlerse benimle gelsin. Şimdi hepinize açıkça soruyorum, benimle geliyor musunuz? Alaydaki savaşçıların tümü birden, evet ağa seninle geliyoruz diye bağırdılar. Diğer alaylardan da birçok kazak Taras'ın alayına katıldı. Taras bunun üzerine öyleyse yürüyelim kardeşlerim dedi. Kalpağını başına geçirdi, atının üzerinde dimdik durdu. Kalanlara ters ters bakarak kendi adamlarına seslendi. Arkadaşlar tümünüzün adı bu ülkede saygıyla anılacak. Şimdi gidip Katoliklerin neler yaptıklarını görelim. Atını kırbaçlayıp yürüdüğünde yayası atlısıyla bir alaydan fazla asker ve 100 arabadan oluşan bir kervan da peşi sıra yürüdü. Birkaç kez arkasına dönüp meydan okur gibi baktı. Ancak kalanlardan en küçük bir engelleme ile bile karşılaşmadı. Atamanla kalan albayların içine bir hüzün çökmüştü. Garip bir önseziyle hepsi de bu işin sonunun pek de iyi olmayacağını düşünüyordu. Aradan pek de uzun süre geçmeden Taras'ın dedikleri bir bir gerçekleşti. Lehliler kısa sürede toparlanmış, yeniden kazaklara saldırmışlardı. Öldürülen atamanın başı bir mızrağın ucunda gezdirilmiş, albayların birçoğunun da derileri yüzülmüştü. Taras bu yapılanların öcünü alır gibi Lehistan'ı alt üst etmişti. 20'ye yakın köy, 40 kadar da manastırı yakıp yıkıp Krakow önlerine gelmişti alayıyla. Burada da en güzel konaklar talan edilmiş, soylular, beyler kılıçtan geçirilmişti. Mahzenlerindeki yıllanmış şaraplar, en kaliteli ballar yerlere dökülmüştü. Sandıklardan çıkarılan kıymetli kumaşlar ve giysiler parça parça edilmişti. Taras sık sık savaşçılarını uyarıyor, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayın diyordu. Yüzüne bakmaya kıyılmayan kara kaşlı, kara gözlü leh güzelleri diri diri ateşe atılıyor, kiliseler içine sığınanlarla birlikte ateşe veriliyordu. Alevler arasından yükselen çığlıklar, yalvarmalar en katı yürekleri bile ürpertirken kazaklar hiçbir şeyden etkilenmediler. Sokaklarda karşılaştıkları tüm insanları kargılarının ucuna takıp ateşe attılar. Taras, pis lehliler, işte size dünyanın kaç bucak olduğunu böylece gösteriyorum. Hepiniz oğlum Ostap'a yapılanların cezasını göreceksiniz diyordu. Onun yaptıklarının çapulculuğun çok daha ötesinde tüm lehlileri ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırganlık olduğunu gören leh hükümeti buna son verilmesi için en seçkin askerlerden oluşan bir ordu hazırlattı. 5 alaydan oluşan bu ordunun başına da Nikolay Pototski getirildi. Taras Bulba alayıyla birlikte kendilerinden çok üstün olan bu ordudan kaçtı. 6 gün 6 gece süren bir kovalamadan atlarının gücüyle kurtuldular. Ama Pototski peşlerinden bir an olsun ayrılmadı. Dinyester kıyılarına ulaşan Taras burada yıkık bir kaleye sığındı. Bir süre dinlenmenin uygun olduğunu düşünüyordu. Kale ırmak kıyısındaki sarp bir kayalık üzerindeydi. Tüm tabyaları yıkık döküktü. Surlar öylesine harap bir şekildeydi ki her an çöküp yerle bir olabilirdi. Pototski ordusuyla yetişip onları burada kıstırdı. Kazaklar iki taraftan sarılmıştı. 4 gün boyunca kendilerinden üstün bu orduya karşı yiğitçe savaştılar. Kurşun, taş, tuğla ellerine her geçeni düşmana attılar. Yiyecekleri ve barutları tükenince Taras kuşatmayı yarmayı denemeye karar verdi. Aslında bu işi gerçekleştirmek üzereydiler ki birden atını durduran Taras, ''Durun arkadaşlar, tütün kesemle çubuğumu düşürdüm, onların düşmanın eline geçmesini istemem.'' dedi. Hiçbir zaman yanından ayırmadığı bu en değer verdiği şeyleri atından inmiş otların arasında araştırırken lehliler başına üşüşüp onu yakaladılar. Silkinip ellerinden kurtulmaya çalıştı ama boşunaydı. Hem düşman kalabalıktı hem de kendisi eskisi gibi güçlü kuvvetli değildi. Ne de olsa yaşlanmıştı çünkü. Kollarına bacaklarına sarılmış olan lehliler sonunda elimize geçtin seni şeytanın dölü diye keyifle bağırışıyorlardı. Pototski'nin de görüşünü alıp onu ateşte yakmaya karar verdiler. Böylece ateşte yakılan binlerce soydaşlarının öcünü almış olacaklardı. Tarası tepesi yıldırımla parçalanmış kuru bir ağacın tepesine, herkesin görebileceği bir yüksekliğe çıkarıp ellerinden ağaca çivilediler. Altına da yığın yığın odun getirip tutuşturdular. Bu sırada kuşatmayı yarmayı başaran bir grup kazak kaçıyor, Taras da onları izliyordu. Altında yakılan ateşi aldırmadan, ''Ormanın ardındaki tepeye doğru kaçın, peşinizden oraya gelemezler.'' diye bağırdı tüm gücüyle. Ancak rüzgar sesini dağıtıp askerlerine ulaşmasını engelledi. ''Kurtulamayacak zavallılar.'' diye inledi üzüntüyle. Tam bu sırada nehrin kıyısındaki çalılar arasında birçok sandalın olduğunu gördü. Sevinç içinde kalan tüm gücünü toplayarak, ''Kıyıya doğru koşun yiğitlerim, kıyıya doğru. Tepenin solundaki uçurumdan inin, kıyıda kayıklar var. Hepsini alın ki ardınızdan yetişemesinler.'' Rüzgarlar bu kez ona yardım etmiş, tüm söylediklerini arkadaşlarına ulaştırmıştı. Onlar da hemen albaylarının söylediği tarafa yönelmişlerdi. Ancak bir süre sonra uçurumun kenarına geldiklerinde durakladılar. Geriye dönmeleri mümkün değildi, çünkü lehliler peşlerindeydi. Uçurumun dibinde Dinyester Nehri nazlı nazlı akıyordu. Nehirle uçurumun dibi arasındaysa kayalık bir alan vardı. Eğer atlarını biraz ileriye atlatabilirlerse ırmağa düşüp parçalanabilirler dedi. Hiç tereddüt etmeden atlarını kırbaçlayıp kendilerini boşluğa bıraktılar. Aşağıdaki tehlikeyi sezen atlar da kanatlanmış gibi yaylanarak ileriye doğru atıldı. İki atın dışındaki tüm atlar üzerlerindeki binicileriyle Dinyester'in sularına ulaşmayı başarmış, yüze yüze karşı kıyıya ulaşmıştı. İki at ise aşağıdaki kayalıklara çakılmış, binicileriyle birlikte parçalanmıştı. Hemen peşlerinden uçurumun kıyısına gelen lehliler, onların bu yaptıklarına inanamayan gözlerle aşağıya doğru bakıyorlardı. Aralarından genç bir albay, Anjay'ın sevgilisinin ağabeyi, aynı atlayışı yaparak askerlerine cesaret vermek istedi. Ancak havada birkaç takla atan atı, nehre ulaşamadan sürücüsüyle birlikte kayalara düşüp parçalandı. Bu durumu gören başka hiçbir lehli aşağıya atlamaya cesaret edemedi. Taras arkadaşlarını son gördüğünde hepsi kayıklara binmiş, tüm güçleriyle kürekleri asılıyor, hızla uzaklaşıyordu. Lehlilerin tepeden yağdırdığı kurşunların onlara ulaşması mümkün değildi. Ayaklarını yakmaya başlayan alevleri aldırmadan gözleri sevinçten parlar bir şekilde son bir kez bağırdı. ''Elveda arkadaşlar, beni unutmayın, gene gelin buralara.'' Her baharda gelin, vurun, kırın, gönlünüzü eğlendirin. Ey dinsiz lehliler, ne oldu? Kazakları yıldıracağınızı mı sanıyorsunuz? Daha durun bakalım, neler olacağını göreceksiniz. Ortodoksluğun ne olduğunu anlayacaksınız. Tüm uluslar, Rusların toparlanıp ayağa kalkacağını, hiçbir kuvvetin onların önünde duramayacağını görecekler. Bu sırada yükselen alevler, ayaklarından sonra Taras'ın gövdesini de sarmış, daha fazla konuşmasını engellemişti. Çevrede çıtırdayan alevlerin sesinden başka ses duyulmuyordu. Tüm lehliler en ufak bir ses bile çıkarmadan yanan Taras'ı seyrediyor, Rusların hiçbir işkenceden yılmadığını düşünüyordu. Kimi yerleri sığ, kimi yerleri alabildiğine derin Dinyester Nehri yatağında bazen dingin, bazen coşkulu bir şekilde akıyordu. Kayıklarının küreklerine asılan kazaklar, nehir kıyısında bulunan sazlıklardaki, ağaçlardaki binlerce kuşu ürküte ürküte hızla yol alıyor, komutanlarının yiğitliğinden söz ediyorlardı. Kitabın sonu. 17 Ağustos 2002. Sayfa 142.